Askerliğimi kısa dönem jandarma er olarak Güneydoğu'da yaptım. Kolay kolay kimsenin tanık olmayacağı şeyleri orada gördüm. Ama sadece bir olayı unutamadım. Bu olay askerliğimin bitimine 1,5 ay kala devriye eriyken vuku bulmuştu. Ama önce kısaca görevimizden bahsetmeliyim. Jandarma devriye eri olarak görevimiz, karakolun planlanan ya da bir anda karar verilen devriyelerine çıkmak ve 156'ya gelen ihbarlara iştirak etmekti. Bu işi Ali Devrem'le birlikte yapardık. Karakolumuz bir ilçenin dış karakoluydu. Sıkıntılı bir bölge olduğu için devriye attığımız zamanlarda arada sırada araması olan birine denk gelir. Eğer saat oldukça ileri bir saatse, yakaladığımız şahsı ertesi gün adliyeye iletmek üzere bölük komutanın emriyle nezarethaneye götürür ve o geceyi nezarethane nöbetçisi olarak tamamlardık. Yine rutin yol emniyet devriyesi yaptığımız günlerden biriydi işte o günde. 156'ya bir ihbar gelmişti. Bizim karakolun sorumluluğunda olan köylerden birinde bir adamın insanları bıçakla kovaladığı ihbar ediliyordu. Biz yol devriyesinde olduğumuz için yedek devriye çıkartılmış ve adam yakalanmıştı. Biz tabi bunu bölüğe döndüğümüzde bölük çavuşundan öğrenmiştik. Olayın bizi ilgilendiren kısmıysa tadımızı kaçırmaya yetmişti. "Hemen yemeğinizi yiyin, tekrar hazırlanın. Birini tutup getirdiler. Bu gece ikiniz de nöbetçisiniz," demişti çavuş. Artık askerliğim gittikçe yorucu ve de vukuatlı geçmeye başladığından sinirlerim iyice yıpranmıştı. En büyük sorunumsa uykusuzluktu. Bu yüzden çavuşun verdiği haberi duyar duymaz o gece yine sabaha kadar uyuyamayacağımı öğrendiğim için adamın kim olduğu, ne yaptığı ile ilgilenmeden söve söve yemeğimi bitirmiştim. Yakalanan şahıs ellerinde kelepçe bekleme salonunda oturmaktaydı. İlk bakışta dikkat çekici bir özelliği yok gibiydi. Orta boylu, esmer tenliydi. Biraz uzunca sivri bir burnu vardı. Sırtına da kapşonlu siyah bir palto geçirmişti. Dikkatimi adama vermiş, uzun uzun onu izlerken Ozan Assubay'ın bana seslenişini son anda duymuştum. "Mustafa, sen silahını Ali'ye ver, adamı al getir, aracın en arkasına oturun ikiniz. Silah yanında durmasın, ne olur ne olmaz. Millete bıçak sallamış." İfadesinde de acayip acayip şeyler anlattı. "Tedbiri elden bırakmayalım," demişti Ozan Assubay. Komutanın emriyle hemen silahımı Ali'ye verdim. Tam bu esnada önümden geçmekte olan çavuşu fark edince ona adamın ne sıkıntısı olduğunu sordum. "Lan ben de bilmiyorum ki," dedi çavuş. "Cinnet geçirmiş, almış bıçağı, çıkmış köy meydanına, önüne geçen herkese sallamaya başlamış. Hepinizi keserim ben, cinim mi demiş, yoksa cinlerim mi var demiş, bir şeyler saçmalamış işte." İşte şimdi sıçtık diye söylendim içimden. Gecenin sadece uykusuz değil, bir hayli de sıkıntılı geçeceği daha ilk anda belli olmuştu. Hatta hızımı alamayıp, "Ulan zaten nezaret bok gibi yer, bir de bu cinmin nereden çıktı?" deyip bir güzel kaydırmıştım. Çünkü böyle cinli şeytanlı hikayeler saçma dahi olsa beni her zaman ürkütmüştür. Her neyse, adamı araca götürmek üzere ona doğru yönlendiğimde Ozan Assubay'ın "Tahir, hadi kalk gidiyoruz," demesiyle şahsın adının da Tahir olduğunu öğrendim o sıra. Hemen vakit kaybetmeden komutanın söylediği gibi bunun koluna girdim, aracın en arka koltuğuna oturttum. Kendim de onun yanında silahsız vaziyette yerimi aldım. Tahir'i önce ilçe devlet hastanesine götürmemiz gerekiyordu. Bu bir prosedürdür. Nezarethanede kalacak şahıs önce sağlık muayenesine götürülür, sağlık raporu alındıktan sonra nezarethaneye atılır. Ertesi günde adliyeye sevk edilir. Biz de sırasıyla bu işlemleri halledecektik. Yanına oturduğumda öyle çok dikkat kesilmemiştim ona. Yani aslında tabii bir gözüm ondaydı ama fark ettirmemeye çalışıyordum. Tahir ise ben yanına oturur oturmaz uzun uzun bana bakmaya başlamıştı. Neden sonra klasik şafak sorma bahanesiyle muhabbet açmaya çalışarak seslendi. "Selamünaleyküm." "Aleyküm selam," dedim. "Şafak kaç? Var işte 2 ay falan. Adın ne?" Bu anda sessiz kalıp gözlerimi ona dikerek imalı bir şekilde baktım. Bölge terör sempatizanlarıyla dolu bir bölge olduğundan ismimi vermem doğru olmazdı. Ama ısrarla benden cevap beklediğini fark ettiğim için Ahmet diye ilk aklıma gelen ismi söylemiştim. Hafifçe gülümsedi önce. Sonra gözlerini kısıp "Yok yok, senin adın Ahmet değil," dedi. "Ne demek değil, Ahmet diyorum işte." "Değil değil. Yalan konuşuyorsun sen. Senin adın Mustafa'ymış. Öyle söylüyorlar bana." Hayatımda hiç o kadar kuvvetli bir ürperme hissettiğimi hatırlamıyorum. Bir anda buz gibi dona kalmış, sanki içimden bir şeyler kopuyormuş gibi belli belirsiz titremiştim adamın yanında. Birkaç saniye sonra kendimi toparlamam gerektiğinin farkına varıp "Ulan bu lavuk nereden öğrendi adım?" diye düşündüm. Sonra bozuntuya vermemeye çalışarak "Ne Mustafa'sı ya? Benim adım Ahmet," dedim. "Mustafa, Mustafa," diye kendinden emin bir şekilde tekrarladı. "Bana öyle söylüyorlar. Onlar yalan söylemez," dedi. Kim söylüyor diye başlayıp sunturlu bir küfür savurdum içimden. Sanki benim yalan söylediğimi anlamış gibi hafifçe gülümsemeye devam ediyordu. Muhabbeti daha fazla uzatmamak ve içimdeki ürpertiyi sonlandırmak için "Tamam hadi senin hatırına Mustafa olsun" diye söylendim. Bir yandan da kendimi telkin etmeye çalışıyordum. Mustafa Türkiye'de en çok kullanılan isimlerden biri. Bu bölgede de yaygındır illa. Mesela adım Berke veya Utku olsa bu adam bilebilir miydi? Bilemezdi. O zaman salladı tuttu. "Sakin ol Mustafa" dedim kendime. Korkulacak bir şey yok. Bir iki dakika sanki benim düşünmeme izin vermiş gibi sessiz kaldı. Sonra "Mustafa beni niye bırakmadınız, nereye götürüyorsunuz?" diye sordu. "Ben de bilmiyorum" diye mırıldandı. "Gittiğimizde görürsün." Söylediklerimden memnun olmamış ama susmuştu. Sadece 3-4 dakikalığına. Kendimizi iyice yola kaptırdığımız bir anda bu defa çıldırmış gibi bağırmaya başladı. "Mustafa söyle daha hızlı sürsünler arabayı. Geliyorlar." "Kim geliyor?" "Geliyorlar Mustafa, çok kalabalık geliyorlar." Komutan Ali falan kim varsa neler olduğuna bakmak için arkasına dönünce kontrolü elime alma gereği duyarak henüz daha onun söylediklerini bir mantığa oturtamadan sakinleştirmeye çalıştım. "Korkma, bize yetişemezler. Bak çok hızlı gidiyoruz." Söylediklerimin hiçbir yararı olmamıştı. Hala kendi kendine "geliyorlar" diye söylenmeye devam ediyordu. İşin boktan kısmı adamın heyecanı giderek beni de etkilemeye başlamış. Onu izlemekten başka hiçbir şey yapamaz olmuştum. Bu sanki artarak başlayan bir gürültü gibi gittikçe daha fazla bağırmaya başladı. Ve en sonunda boğuluyormuşçasına boğazındaki atkıyı gevşetmeye çalışıp "Mustafa yetiştiler, çok kalabalıklar" diye seslendi ve bir anda gözleri açık halde başı yana doğru düştü. Onu öyle görünce kalbim güm güm atmaya başlamış, ne yapacağımı bilememiştim. "Komutanım, Tahir'e bir şey oldu, bayıldı galiba" diye bağırdım aracın önüne doğru. Daha komutanlar ne olduğunu anlamadan sivilde aldığım ilk yardım eğitimi aklıma gelmiş ve nabzını kontrol etmeyi akıl edebilmiştim. İşte asıl şaşkınlığı da o anda yaşadım. Tahir'in nabzı atmıyordu. "Ulan bu nasıl olur, öldü mü bu, ne oldu anasını satayım" diye söylendim kendi kendime. Sırasıyla nabzını, soluğunu kontrol ediyordum ama hiçbir tepki vermiyordu. En sonunda herhangi bir refleks alabilmek için ağırlığı uyaranı denedim. Yani omzuyla boynu arasındaki bir bölgeyi tepki vermesi için sıktım. Yine hiçbir değişiklik olmamış, en ufak bir hayat belirtisi göstermemişti. Yaşadığım korku gittikçe artıyordu. Komutanım ve diğerlerinin benden bir cevap beklediğini fark edince "Komutanım, nabzı durmuş bunun, gidiyor bu" diye bağırdım. Bir yandan da son çare olarak hafifçe tokatlayıp kendine getirmeye çalışıyordum. "Tahir, Tahir, kendine gel." Bu esnada düşünceler de beynime hücum etmekteydi. "Ulan durduk yere adam ölür mü? Bayılmış olmasın?" diye soruyordum kendime. Belki de aracın sallantısından nabzını hissedemedim. İyi ama ağrılı uyarana nasıl tepkisiz kaldı? Şuuru kapalı insan bile ağrılı uyarana tepkisiz kalamaz ki. Adamın gerçekten de kalbinin durduğunu, yani ölüyor olduğunu fark edince hepimizi birden panik sarmıştı. Ozan Asubay bir yandan "Tahir aç gözlerini" diye bağırıyor. Bir yandan da Tayfun uzmana "Daha hızlı sür" diye emir veriyordu. Bense kulağımı onun burnuna yaklaştırmış olmayan nefesini hissetmeye çalışıyordum. Bu durum neredeyse bir dakika böyle devam etti. Sonra diye derin bir nefes alıp sanki çok uzaklardan, başka bir dünyadan gelmiş gibi aniden doğruldu Tahir. Hızlı, çok hızlı bir şekilde solumaya başladı. Bir yandan da ağlamaklı bir halde bağırıyordu. "Yakaladılar beni, yakaladılar." Tavırları beni iyice korkutmaya başlamıştı. Bu yüzden herhangi bir deliliğe kalkışmasın diye onu oturmakta olduğu koltukta sabit tutmaya çalışıyordu. İşte tam bu anda kulaklarım bir anda Tayfun uzmanlı Ozan Asubay'ın konuşmasına dikkat kesildi. "Komutanım gördünüz mü?" diye endişeyle sormuştu Tayfun uzman. "Neyi gördüm?" "Komutanım, kepenkler." Ne olmuş?" "Biz yanından geçerken şu taraftaki tüm dükkanların kepenkleri aynı anda kapandı." Bunu duyar duymaz "Ne oluyor lan burada?" diye korkuyla karışık söylendim. İşin garibi komutanla bir şey söylememiş, sessiz kalmıştı. Nas ve Felak surelerini okumaktan başka hiçbir şey düşünemiyordum artık. Aklımda ise tek bir soru vardı. Tahir'in yüzüne gözlerimi dikmiş, "Kim bu adam?" diye soruyordum. Birkaç dakika içinde hastaneye varmıştık. Hızlı ve de rutin geçen bir kontrolün ardından doktor fiziki bir sıkıntı göremeyince sağlık raporunu vermişti. Ölüye gitmek üzere araca geri dönünce Tahir bu defa sanki az önce bağıran kendisi değil de hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi sakin bir şekilde konuşmaya başladı. "Ya Mustafa, ben terörist miyim, katil miyim? Siz beni niye götürüyorsunuz? Bırakın beni, benim kimseye bir zararım yok. Bana o kadın zarar verdi." Artık onu dinlemek ya da muhatap olmak istemiyordum. Bu yüzden uzatmamak için "Ben askerim abi, benlik bir şey yok, ne yapabilirim?" diye söylendim. İçimden de "O Ulan bu gerçekten millete bıçak çektiğini hatırlamıyorum diye düşündüm. Bu beni hiç dinlememiş gibi aynı donuk ifadeyle beni niye götürüyorsunuz diye ikinci defa sordu. Bu defa acaba benimle dalga mı geçiyor diye sinirli bir ifadeyle yüzüne bakınca gözlerindeki o boş ama ısrarla cevap bekleyen ifadeyle karşılaşmış. Bu gece gerçekten ayvayı yedik diye mırıldanmıştı. Sonra sanki çocuk kandırıyormuş gibi bizim bölük komutanı Tahir'i bir getirin göreyim demiş. Ona götürüyoruz seni. Şöyle bir görsün bırakacağız zaten diye salladı. O anda başka söyleyecek mantıklı bir cevap bulamamıştım. Ama işin garibi söylediklerim işe yaramış. Bölüğe geri dönene kadar Tahir'i susturmaya yetmişti. Neyse Allah'tan dönüşte başka bir olay çıkmadı. Bunu kazasız belasız tekrar aldığımız yere bekleme salonuna götürdük. Artık nezarethaneye atılmadan önce kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyordu. Ali bunun işlemlerini yaptırıyor, ben de bunu gözlüyordum. Derken bu bir anda oturduğu yerde titremeye başladı yine. Sonra sanki çocukmuş gibi bir ifade takınıp gözlerini boşluğa dikip ''Zarife, geldin mi aşkım? Oy ben sana kurban olurum.'' diye hayali biriyle yani aslında kendi kendine konuşmaya başladı. Bir yandan da ellerini sanki yanında biri var da onun saçlarını okşuyormuş gibi boşlukta gezdiriyordu. Bu arada şahsın abisi de olaydan haberdar olmuş gelmişti. Normalde böyle bir izin verilmez ama Tahir sıkıntılı biri olduğu için komutan abisinin gelmesine izin vermişti. O sırada abisini yakalayıp ''Zarife kim?'' diye sordum. ''Eşi mi?'' ''Vallahi bilmiyorum.'' dedi. ''Kardeşim evli ama karısının adı Zarife değil.'' Yaklaşık 2 dakika içinde bölüğün nöbetçi komutanı ile Ozan Assubay gelmişti. Tahir'in işlemleri bitince nöbetçi komutan bize dönüp ''Hadi getirin Tahir'i nezarete.'' diye seslendi. Bunun üstüne Tahir bir anda neler olduğunun farkına varıp ''Bana yalan söylediniz Mustafa.'' diye bağırdı. ''Saat 12'de görüşeceğiz seninle.'' Biraz ürkmüş olmama rağmen bölükte olduğumuz için cesaretim kırılmamıştı. Bu yüzden ''Çattık manyağı anasını satayım.'' diye söylenip geçtim. Sonra bu adamın bize gece bayağı sıkıntı çıkaracağını tahmin ettiğimden komutana dönüp ''Biz bununla ne yapacağız?'' dercesine baktım. Komutan ''Bir şey yok, bir şey yok, indirin aşağı.'' diye söylendi. Ama gözleri başka şeyler konuşuyordu. Nezarethaneye indiğimizde nezarethane kuralları gereği şahsın üzerinde bulunan atkı, ayakkabı ipi, kemer gibi kendine zarar verebileceği şeylerle sigara, para, cüzdan ve sırtındaki çantayı yani kişisel eşyalarını almıştık. Bütün hepsini toplayıp sıra çantasına geldiğinde ''Hayır çantayı vermem, veremem. O beni koruyor. Onu alırsanız beni kimse koruyamaz. Beni öldürürler.'' diye bağırmaya başladı. Nöbetçi komutana ''Ne yapalım?'' diye sorunca komutan Tahir'e dönüp ''Bir şey olmaz Tahir. Hem yasak, almamız lazım. Biz seni koruruz.'' dedi. ''Siz beni koruyamazsınız.'' diye çıkıştı Tahir. ''Beni sadece onlar korur. Ne olur almayın.'' İsteği olmayan küçük bir çocuk gibi yalvarmaya başlamıştı. Bunun üstüne nöbetçi komutan ''Tamam o zaman sen nezarete gir, biz bir sandalye getirelim, çantanı parmaklıkların önüne koyalım. Oradan görürsün çantanı olur mu?'' diye sordu. Tahir şöyle bir düşünüp ''Tamam öyle olur.'' deyince bir sandalye getirdim. O sırada Ali de nezaretin içinde kendine zarar vermesine neden olabilecek kesici delici bir şey olma ihtimaline karşı nezareti aradı. Her şeyin temiz olduğundan emin olduktan sonra Tahir'i nezarete sokup parmaklıkları kapatıp asma kilidi vurduk. Bir iki dakika sonra nöbetçi komutan Tahir'in çantasıyla ilgilenmediğini fark edince çantayı dışarı getirin dercesine işaret etti. Çantayı çaktırmadan hızlıca nezaretin dışına çıkarırken deli gibi içindekileri merak etmeye başlamıştım. Komutan da aynı merakı taşıyor olacak ki biz getirir getirmez çantayı açmıştı. Nedendir bilinmez o sırada tüylerim diken diken oldu. Çantanın içinden yeşil tabut örtüsüyle içinde krem gibi bir şey olan küçük bir kavanoz çıkmıştı. Komutan iyice merak edip ''Bu ne yahu?'' diye kutunun kapağını açınca içeriye pis bir koku yayılmış. Hatta ben neredeyse kusacak gibi olmuştum. Komutan da ''Ulan bu nasıl krem, çok pis kokuyor.'' diye söylenince Tahir'in abisi bir anda heyecanlanıp tuhaf tepkiler vermeye başladı. ''Komutanım bu domuz yağıdır. Kardeşime gerçekten de büyü yapmışlar o zaman. Ulan ne büyüsü ne domuz yağı. Bu tabut örtüsünün burada ne işi var?'' diye söylendim içimden. Saat gece 10'a geliyordu. Uykusuzluk ve yorgunluk iyiden iyiye kendini göstermeye başlamış. ''Sabaha kadar nasıl vakit geçireceğiz bu deliyle?'' diye kendi kendime söylenmiştim. Tahir parmaklıkların arkasında huzursuzca kızgın bakışlarla volta atmaktaydı. Komutanlar Tahir'in çantasından çıkanları gördükten sonra çantayı tekrar sandalyenin üzerine Tahir'in görebileceği yere bırakmamızı söylemiş ve ''Hadi beyler sabah görüşürüz dikkatli olun.'' dedikten sonra gitmişlerdi. Artık parmaklıkların arkasında Tahir, önünde de ben, Ali Devrem ve Tahir'in abisi vardık sadece. Tahir bir süre daha volta atmaya devam etti. Sonra kendi kendine ben niye buradayım, beni buradan çıkarın diye kısık sesle söylenmeye başladı. Yaklaşık 5 dakika voltasına bu söylenmeler eşlik etti. Sonra bir anda parmaklıklara yaklaşıp iki eliyle parmaklıkları tuttu ve yüzünü yaklaştırarak bana seslendi. Mustafa buraya gel. Ne oldu yine? Git nöbetçi komutanı çağır. Çıkarın beni buradan. Gözlerindeki damarlar iyice ortaya çıkmış. Sanki gözleri nefret saçmaya başlamıştı. İşte yine o sıkıntılı olan Tahir'le konuşmaya başladığımızı hissetmiştim. Bu yüzden alttan alarak çağırsam da bir şey değişmez dedim. Hem bak bölük komutanın işi çıkmış ondan gitmiş. Sabah gelecek seni bir görsün sonra salacağız zaten. Bu defa söylediklerim işe yaramamıştı. Sanki bir şeyin etkisindeymiş de eline geçsem beni öldürecekmiş gibi bakmaya devam ediyordu. Mustafa komutanı çağırıyor musun? Çağırmıyor musun? Böyle yüksek tondan tehdit ederek konuşması ve düşman gibi bakmasıyla ben de sinirlenmiştim artık. Bu yüzden çağırmıyorum bak işin hali diye çıkıştım. İşte o anda bu hiç tereddüt etmeden ve sanki birinden komut almış bir robot gibi arkasına döndü ve nezaretin içindeki lavabonun kenarında sadece iki parmak genişliğindeki küçük bir delikten parmaklarını sokup ufak bir cam parçası çıkardı. Sonra tekrar bize yaklaşıp cam parçasını elmacık kemiğinin üzerine koyarak ''Komutanını çağırıyor musun yoksa keseyim mi suratım?'' diye söylendi. Olduğum yerde buz kesmiş, o cam parçasını nereden bulduğunu düşünmeye başladığım için hiçbir cevap verememiştim. Sonuçta adamın her tarafını aramıştı. Hem o lavabonun orada delik var mıydı önceden? Tahir gelene kadar neredeyse 10 kişinin nezarethane nöbetçiliğini yaptığım halde ben bile fark edememiştim o deliği. Bu sırada Tahir düşündüğüm zamanı hayır olarak algılamış, cam parçasını yanağına doğru batırmaya başlamıştı. İşte o yanağından sızan kan damlalarını görünce sanki rüyadan uyanır gibi kendime geldim. Tamam tamam sakin ol, hemen çağırıyorum. Hızlıca koşarak nöbetçi komutanın odasına gidip durumu anlatınca komutan hemen nezarete koştu. Tabii gitmeden önce nezarethaneyi üstünkörü aradığımızı düşündüğü için bir güzel de saydırdım ara. Nezarethaneye döndüğümüzde Tahir elindeki cam parçasını yüzüne dayamış halde durmaktaydı. Gözleri hafifçe sulanmış, sanki içindeki nefret kızıl kızıl çenesine doğru akıyordu. Tahir bırak hocamı, hemen bana ver dedi komutan. Beni çıkar buradan komutan, söyledim sana buraya da geldiler diye mırıldandı Tahir. Sonra arkasını işaret edip çocuklarını da alıp gelmişler. Çok kalabalıklar. Öldürelim bunu diyorlar diye bağırdı delice. Kim diyor oğlum? Yok arkanda kimse. Hadi ver onu bana. Bak sabah da çıkarmam seni. Benim canımı sıkma. Bir hafta nezarette kalırsın. Komutan sesini iyice yükseltmiş Tahir'i korkutmak istiyordu. Ama Tahir birkaç milim daha batırdı cam parçasını suratına. Bu defa komutan yanlış taktik uyguladığını düşünüp hadi oğlum. Hadi ver bana o cam parçasını. Bak burada kaç tane asker var. Biz koruyacağız seni diye seslendi. Tahir sanki kendisiyle kavga ediyor gibi cam parçasını yanağına yaklaştırıp sonra 3-4 santim uzaklaştırıyordu. Yüzü kan, ter ve gözyaşının etkisiyle sırılsıklam olmuştu. Böyle neredeyse bir dakika geçmişti ki bir anda buzu çözülmüş de bir şeyin etkisinden kurtulmuş gibi cam parçasını yere bırakıp soluk soluğa ağlamaya başladı. Komutanım çok yoruldum. Ben yapmıyorum bunları. Zarife yaptırıyor. Cinleri musallat etti bana. Her akşam bir öncekinden daha kalabalık geliyorlar. Sıkıştırıyorlar beni. Tahir'i izlerken sanki kuvvetli bir fırtınaya kapılmış gibi olduğum yerde farkında olmadan titremeye başlamıştım. Ona rağmen bir şey dikkatimden kaçmamıştı. Tahir'in gözlerindeki nefret ve onun belirtisi kırmızı damarlar kaybolmuş, gözleri beyazlamıştı. Az öncekiyle bakan, sanki canavara dönüşen adam gitmiş, şimdi onun yerine çocuk gibi masum bir adam gelmişti. Sanki az önceki Tahir'le bu Tahir aynı kişi değil gibi. Komutan yerdeki cam parçasını yavaşça aldıktan sonra beni nezaretin köşesine çekerek uzaklaştırdı. Daha dikkatli olun. Korkacak bir şey yok. Bir delilik yaparsa çağırırsınız beni yine. Sırayla gidin sandviç falan atıştırın. Hatta Tahir'e de getirin. İşte bu esnada Tahir komutanın söylediklerini duyup bana yemek getirmeyin diye seslendi. Onlar gece getirir doyururlar beni. Komutan tam çıkmak üzereyken bu konuşmadan sonra yine sinirlenmişti. Ne diyor lan yine bu? Kim getirecek yemeği diye söylendi önce bana. Sonra Tahir'e dönüp burada sadece biz varız Tahir. Yemek falan getiren yok oğlum başka. Ye sandviçini. Aç kalırsın bak sonra diye seslendi. Kalmam komutanım kalmam. Merak etmeyin onlar getirir bana. Siz görmüyorsunuz ama onlar burada şu anda. Artık kanım iyice çekilmiş soğuk soğuk terlemeye başlamıştım. Tahir deli miydi yoksa numara mı yapıyordu bunu düşünüyordum. Hayır, aslında numara yapmadığından emindi. O kriz halleri, sonra birden normalleşmeler. Bunu Oscar alan oyuncular bile yapamazdı. O halde deli miydi? Bir ihtimal. Ama benim aklıma hiç inanmak istemediğim başka bir ihtimal daha geliyordu. Yaklaşık yarım saat sonra Tahir'in sandviçi gelmişti. Al abi, baksana torpilli yaptırdık. Kaşarı bol, diyerek parmaklıkların arasından uzattı. Mustafa, gerek yok diyorum size, dedi. Onlar beni doyurur. Hem ben Zarife'den başkasının elinden yemem. Sandviçi reddedip yere bağdaş kurdu. Hemen ardından kapşonunu da indirip kendi kendine söylenmeye başladı. Zarife Yıldız Demir. Seni bulacağım Zarife Yıldız Demir. Yine tabiri caizse frekans değiştirmiş, bedenini bir başkasına bırakmıştı. O nefret saçan kanlı gözleri de geri gelmişti. Teni bile eski halinden daha esmerdi sanki. Yalvaran çocuksu tavırları gitmiş, sinirli, güçlü, karanlık bir adam olmuştu. Bir iki dakika daha Zarife diye mırıldanıp sustu. Sonra bir çıtırtı duymaya başladık nezaretin içinden. Ali de yanıma gelip, abi bu ses nereden geliyor diye bana sormuştu ki çok geçmeden sesin nereden geldiğini anlamıştık. Manyak herif oturduğu yerde bir ileri bir geri sallanıyor, bir yandan da dişlerini çatırdatıyordu. Tahir diye bağırdım hemen. Tahir, kendine gel, dişlerin kırılacak Tahir. Hayır, beni duymamıştı. Belirli bir noktaya kilitlenmiş, hızlı hızlı sallanmaya devam ediyor, yüzündeki ter damlaları yerde siyah noktacıklar bırakıyordu. Ulan komutanı mı çağırsak, ne yapsak diye düşünürken yavaşça kafasını kaldırıp parmaklıklara doğru baktı sonunda. Sonra zorlukla ayağa kalkıp iyice dibimize kadar geldi ve sanki yere düşmemek için parmaklıklara tutunarak Mustafa diye mırıldandı. Aslında buna mırıldanmak denemezdi. O kadar çok yorulmuştu ki sanki kelime ağzından zorlukla dökülmüştü. Mustafa, yaklaş diye zorladı ağzını ikinci defa. Bir yandan da güçlükle kaldırdığı eliyle gelmemi işaret ediyordu. Ben bu esnada çoktan Ayetel Kürsi'yi okumaya başlamıştım. Böyle böyle korkak adımlarla parmaklıklara doğru yürüdüm. Benim yaklaştığımı görünce sadece ikimizin duyabileceği bir sesle Eyyuhel diye başlayan bir dua okumaya başladı. Ama bunu zorlukla söylemişti. Ne yapmaya çalıştığını anlamak için yüzüne bakınca bu duayı biliyor musun Mustafa diye sordu. Hayır abi, bilmiyorum dedim. Bilemezsin çünkü bu cinlerin duasıdır diye mırıldandı. Bir yandan da sol eliyle kulağını işaret ediyordu. Bana okuyorlar şimdi bu duayı. Buradalar. Gülüyorlar sürekli. Öyle bir hamle yaptım ki geriye doğru. Arkamda duran Ali ile Tahir'in abisi bile korkup birkaç metre uzaklaşmıştı. Korkudan kalbim deli gibi vuruyordu. Ve artık korktuğumu belli etmeme gibi bir şansım da yoktu. İyiden iyiye kendimi ele vermiş, sesim titremeye başlamıştı. Tahir beni de etkisi altına almayı başarmıştı sonunda. Kendime gelmem bu defa bir hayli uzun sürdü. İşin en boktan yanı, Ali benden birkaç yaş küçük olduğu için ve Tahir'in abisi de görünüş itibariyle biraz safça biri olduğundan onlar benden daha çok korkuyordu. Ama bu defa aklıma yapabileceğim bir şey de gelmişti. Ninemin küçükken söylediği bir yöntemi hatırlamıştım. Bu yüzden yardım edeceğim sana, beni bekle tamam mı diye seslenip birkaç dakikalığına nezareti terk ettim. Aklımdaki şey bir bardak suya 3 nas 3 felak okuyup Tahir'e içirmekti. Böylelikle gerçekten cinlerin etkisi altındaysa onu sakinleştirebileceğimi düşünüyordum. Hiç değilse sabaha kadar. Ama döndüğümde beklediğim olmamıştı. Çünkü Tahir suyu içmeyi reddediyordu. O suyu ben içmem, sen iç diye bağırdı. Hem onlar bana su da veriyorlar, merak etme. O suyu da içme diyorlar. Çok büyük salaklık yaptığımın farkına işte o zaman varmıştım. Durduk yere Tahir'in bana güvenme ihtimalini ortadan kaldırmış ve eğer gerçekten cinlerin etkisindeyse belki de onları kızdırmıştım. Bunları düşününce Allah'ım ben ne saçmalıyorum diye söylendi. Yorgunluğun da etkisiyle dayanma seviyem gittikçe düşmüş. Tahir ise deliliğin sınırlarını daha çok zorlamaya başlamıştı. Saat gece yarısına gelmekteydi. Tahir bir 10-15 dakikalığına normalleşmiş. Hatta abisine çocuklarıyla karısının ne durumda olduklarını bile sormuştu. Ama arada sırada küçük tuvalet penceresinin altına gidip tuhaf bakışlar atması da dikkatimden kaçmamıştı. Sanki uzaklardan bir ses geliyor da pencerenin altına gidip daha iyi duymak istiyor gibi bir hali vardı bunu yaparken. Zaman ilerledikçe pencerenin altına gitme periyotları da sıklaşıyordu. Artık neredeyse her dakikada bir pencerenin altına giriyor ve sadece dinlemekle kalmıyor, Arapça bir şeyler de mırıldanıyordu. İşin ilginç yanı, bu davranışları saatle paralel artıyor gibiydi. Yani saat gece yarısına her yaklaştığı dakika sanki saatin farkındaymış gibi daha da tuhaflaşıyordu. İçime yine bir ürperti gelmiş, ulan acaba gece yarısı olunca sahiden buna geliyorlar mı diye düşünmeye başlamıştım. Artık sadece onun bir pencerenin altına gidişine, bir de nezareti turlamasına dikkat kesilmiştik. Gittikçe daha da hızlanıyor, terliyor, gözleri kanlanıyordu. Ve artık Türkçe konuşmaya başlamıştı. Çıkarın beni buradan. Geliyorlar işte, beni almaya geliyorlar. Sanki hipnoz olmuş gibi hiçbir şey yapmadan onu izlerken bir anda parmaklıklara vurup "Açın şu kapıyı çabuk. Mustafa hepimizi öldürürler." diye bağırdı. Ulan biz niye ölüyoruz, kime ne yaptık diye soramıyorduk işte o anda. Sadece onu nasıl sakinleştireceğimizi düşünüyordum. Bu amaçla "Gitme artık oraya Tahir, burada kal, ben seni koruyacağım." diye bağırdı. Ama Tahir hiçbir tepki vermiyordu. Hatta beni hiç duymamıştı bile. Yaklaşık 3 saat geçirdiğim, adımı bile bilen adam etki altına girdiğinde hiçbirimizi tanımıyordu. Ve şimdi yine Arapça konuşmaya başlamıştı. Gittikçe sesi kalınlaşıyor, ses tonu daha da yükseliyordu. İşin garibi, durup dururken nezareti aydınlatan ampul de bir anda voltaj düşürmüş, içerisi loş bir renge bürünmüştü. Ulan ne oluyor diye başlayıp bir küfür savurdum olduğum yerde. Bu arada içeride Ali'yi de göremiyordum. Sadece okuduğu duaları Tahir'in üstüne üfleyen abisi vardı yanımda. İşte tam bu esnada nezarethane sanki dev bir karabasan tarafından esir alınmış gibiyken Tahir birden arkasına döndü ve sanki ışınlanmışçasına bir anda nezarethanenin içindeki tuvalet penceresinin olduğu duvarın üzerine çıkıp kollarını kartalmış gibi yana açarak "Ben cinlerin efendisiyim!" diye bağırdı. Korkunun ayak tırnağımdan saç telime kadar ilerleyişini hissettim sadece. Sanki birileri beni olduğum yerde dondurmuş, tüm kanımı çekmiş gibiydi. Ağzımı açacak derman bile bulamamıştım ama beni asıl şoka sürükleyen, hemen kulağımın dibinde çınlayan bir başka bağırış olmuştu. "Kes artık!" Ali ne ara gittiyse tüfeğini alıp gelmiş Tahir'e doğru tutmuştu. Canhıraş halde "Ali dur yapma sakın!" diye seslenmiştim ki bir anda azıcık ışığıyla içeriği aydınlatan sarı ampul son nefesini verir gibi sönüp bizi karanlığa boğdu. Çok geçmeden jeneratör devreye girmiş, karanlık sadece birkaç saniye sürmüştü. Işık yanar yanmaz hemen Ali'nin elinden silah kapıp "Delirdin mi oğlum? Adam mı vuracaktın?" diye bağırdı. Ali ise bana cevap vermeden kilitlenmiş bir şekilde nezarethaneye bakmaya devam ediyordu. Onun baktığı yöne başımı çevirdiğimde Tahir'in baygın halde yerde yatmakta olduğunu görmüştüm. Yaklaşık 10 dakika sonra Tahir kendine gelmişti. Ali az önce yaptığı şokun etkisinde olduğu yerde titriyordu. Bense Tahir'in baygın kaldığı o aralıkta en sonunda abisiyle konuşma fırsatı bulmuş ve kardeşinin daha önceden sinirsel bir hastalık geçirip geçirmediğini sormuştum. Aldığım cevapsa beni şaşkınlığa uğratmıştı. Tahir'in abisinin söylediğine göre Tahir 2 ay önce ortadan kaybolmuş ve 15 gün öncesine kadar hiçbir yerde bulunamamıştı. Yaklaşık 15 gün önce ise bulunduğumuz ile bayağı bir uzak başka bir ilden, B ilinin jandarma karakolundan telefon gelmiş ve Tahir'in burada olduğu söylenmişti. Abisinin anlattığına göre kaybolmadan önce Tahir'in en ufak bir sorunu yoktu. Kendi köyünden akrabası olan bir kadınla evlenmiş ve o evlilikten 3 çocukları olmuştu. Peki o zaman neden Zarife Yıldız Demir diye bir kadının adını sayıklıyordu? İşte bu soru artık benim de kafamı kurcalamaya başlamıştı. Saat gece yarısını geçiyordu. Tahir bu defa gerçekten de normale dönmüş gibiydi. O cinlerin efendisi halinden eser kalmamıştı. Durup dururken kendi askerlik anılarını anlatmaya başlamış, okuma yazmayı askerde öğrendiğini söylemişti. O sakin sakin bunları anlatırken çaktırmadan onu daha önce içirmeye çalıştığım suyu içirmeyi denemiş ama yine içirememişti. Ona rağmen şu anki durumumuz gece yarısında yaşanan krizden kesinlikle çok daha iyiydi. Fakat yine nadiren de olsa Tahir'in arada bir kafasını arkaya çevirdiğini, birkaç saniye baktıktan sonra sanki çok korktuğu bir şeyi görmüşçesine hemen bize doğru döndüğünü fark ediyordum. İşte o anda kararımı verdim. Kendi halinde hiçbir rahatsızlığı olmayan birinin hangi sebepten bu hale dönüştüğünü öğrenmeden rahat etmeyecektim. Yaşadığım onca korkuya rağmen merakım ağır basmış ve Tahir'in yaşadıklarını öğrenmek için korkunç bir istek duymuştum. Çünkü bu adamı gerçekten de bir şeyler rahatsız ediyordu. Onu anlamıştım. Daha erken saatlerde gece yarısını işaret etmiş, gece yarısında ise korkunç bir karabasan hepimizin üstüne çökmüştü. Nezaretin ışığı durduk yere nasıl sönebilirdi ki başka türlü? Bunun başka bir açıklaması olabilir miydi? Üstelik durup dururken adımı da bilmişti. Artık Tahir'le konuşacak tek bir mevzu kalmıştı. Bu yüzden yine arkasına döndüğü bir anda parmaklıklara vurup "Tahir abi, bırak onlar ne söylerse söylesin, dinleme onları!" diye bağırdım. Ürkek gözlerle bana dönünce devam ettim. "Kim bu Zarife Yıldız Demir? Ne yaptı sana?" Cevap vermeden önce birkaç saniye boyunca çaresiz gözlerle suratıma baktı. Sonra "Anlatamam Mustafa" dedi. "Anlatırsam beni öldürürler." "Hiçbir şey olmaz abi. Hem belki bir yardımımız dokunur. Anlat sen." Söylediklerimden sonra cesaretlenmiş, bir kez daha arkasını dönecekken vazgeçmiş, tekrar bize dönmüştü. Artık üçümüz de ondan başına gelenleri anlatmasını beklerken paltosunun iç cebinden bir fotoğraf çıkarıp bize gösterdi. İşte Zarife Yıldız Demir bu. Orta yaşlı alımlı, sarışın bir kadına aitti fotoğraf. Ama yine de yüzünde tekinsiz bir hava seziliyordu. İşin ilginç yanı, fotoğrafı görür görmez yine tüylerimin diken diken olduğunu hissetmiştim. Gayri ihtiyari abisiyle göz teması kurduğumda, o tanımıyorum gibisinden kafasını sallayınca tekrar Tahir'e dönüp, ''Nerede ve nasıl tanıştın bu kadınla?'' diye sordum. Tahir bir anda tekrar donuklaşıp kapşonunu kapattı. Göz bebekleri büyümüş, damarları yine ortaya çıkmıştı ki hemen sandalyeyi kaptığım gibi alıp parmaklıklara vurdu. ''Tahir abi, kendine gel, onları dinleme, bana odaklan.'' Sanki rüyadan uyanır gibi titredi olduğu yerde. Onu karanlık tarafa gitmeden geri almayı başarmıştım sonunda. Fakat Tahir bu defa oldukça yorgun görünüyordu. Her ataktan sonra daha bitkin dönüyordu geriye. Bu yüzden bir anda yere çöküp fotoğrafı da önüne koyduktan sonra anlatmaya başladı. ''Nasıl tanıştık? Anlatması zor Mustafa.'' dedi. ''Bir gece rüyama girdi Zarife benim. Sesime doğru gel.'' demişti. Kalktım, yürümeye başladım. 30 kilometreye yakın yürümüşümdür belki. Nereye geldiğimi de bilmiyordum. Bir dağın eteğine gelince gördüm onu. Üzerinde siyah, uzun bir elbise vardı. ''Orada beni istiyor musun?'' diye sordu. ''Ben seni tanımıyorum ki.'' dedim. ''Ama tanımak istiyorsun.'' dedi. ''Tanıyınca sever misin beni?'' ''Severim tabii.'' dedim. ''Peki bana tapar mısın?'' diye sordu. ''Ben sadece Allah'a secde ederim.'' dedim. ''O zaman beni alamazsın. Beni sevmek istiyorsan bana secde et.'' dedi. ''Biliyorum, bu korkunç bir şey. Ama kendimi geri çekemiyordum bir türlü. İşte orada en sonunda secde ettim ona. Sonra ilişkiye girdik o dağın yamacında. Ayrılmadan önce adresini verip ''Bu şehre gel, beni bul.'' dedi. Sabah o dağın yamacında uyandığımı hatırlıyorum. Sonra bir bakmışım, onun söylediği ile giden otobüsteyim. Sanki rüya gibiydi her şey. Oraya vardığında bana verdiği adrese gidip kapıyı vurdum. Zarife açtı kapıyı. Saatlerdir beni bekliyormuş gibi. Tahir birden susup hızlıca kafasını arkasına çevirdi. Abisi de dahil olmak üzere üçümüz de onun anlattıklarından sonra olduğumuz yerde dona kalmış. Korkudan titremeye başlamıştı. Ama henüz anlatacakları bitmemişti. Bu yüzden ''Tahir abi, dinleme onları. Anlatmaya devam et.'' diye seslendim. Titreyerek aramıza döndü tekrar. Sonra ''Anlatırsam size de musallat olabilirler Mustafa.'' dedi. ''Korkmuyoruz abi onlardan. Sen de korkma. Anlatmaya devam et.'' diye cevap verdim. Aslında deli gibi korkuyordum. Ama merakım ve bu adamın her şeye rağmen akıl hastası olma ihtimali bir anlığına korkumu bastırmıştı. ''Siz bilirsiniz.'' der gibi kafasını salladı ve en sonunda anlatmaya devam etti. ''Uzun yoldan geldin, acıkmışsındır, sana yemek yaptım.'' deyip içeri aldı beni. Girdim içeri, bir baktım patates kızartması hazırlamış, bir de çay demlemiş. ''Sen yemeyecek misin?'' diye sordum. ''Ben yedim.'' dedi. Ben de gerçekten acıkmıştım o zaman. Ama patatesi ağzıma attığımda dilim bir acayip oldu. Tam bu anda sanki o patatesi tekrar yemiş gibi ağzını sildi Tahir. Sonra konuşmaya devam etti. Böyle dilim bir değişik oldu. ''Ne var bu patateste?'' diye sordum. ''Domuz yağı var.'' dedi. Öyle tiksindim ki o an. Ağzım temizlesin diye çaydan bir yudum aldım hemen. Ama onu da içer içmez nasıl püskürteceğimi bilemedim. Leş gibi bir tadı vardı. Hiç çaya benzemiyordu. ''Bu nasıl çay?'' diye sorunca gülümsedi şeytan gibi. ''Adet kanımdan koydum.'' dedi. ''Korktum. Deli gibi korktum Mustafa. Ama onun yanından ayrılamadım bir türlü. Emrinden çıkamadım o andan itibaren. Sonra böyle oldum işte. Her gece 12'de sıkıştırırlardı beni. Ona secde eder öyle kurtuldum. Git diyene kadar da yanımdan ayrılmadım. Tüm paramı ona verdim. Her şeyi yaptırdım ama. Sonra seninle işim bitti deyince bir baktım jandarmalar bulmuş beni. Olduğum yerde çakılı kalmış, bir yandan Tahir'in anlattıklarının gerçek olma ihtimalini düşünüyor. Bir yandan da eğer gerçekse nasıl bir deliliğin içine düştüğümüzü görüp bize bir zarar gelmesin diye sessizce dua ediyor. Ta ki Tahir'in abisinin birdenbire ağlamaya başladığını fark edene dek. Onun ağladığını görünce ''Ne oldu abi, niye ağlıyorsun?'' diye sordum. ''Kardeşim, çok eski büyüdür bu.'' dedi. ''Kadının adet kanını içersen o kadına köle olursun ve cin musallat olur o adama. O kadın büyü yapmış Tahir'ime. Doğru söylüyormuş demek. Biz inanmamıştık ona.'' Söyleyecek hiçbir sözüm yoktu. Sadece inşallah bunların hepsi bir delinin hayal ürünüdür diye iç geçiriyordum. Ali ise Tahir'in anlattıklarından sonra midesi bulanınca doğruca lavaboya gitmişti. O gece sabaha nasıl ettik bilmiyorum. Hiç şüphesiz Ali ile benim hayatımızda yaşadığımız en zorlu ve en uzun geceydi. Sabaha kadar Tahir'i nasıl sakinleştireceğimizi düşünmüş ve sabah olduğunda hepimiz yorgunluktan bitap düşmüştük. Ama güneş doğunca gecenin şerri de etkisini kaybetmişti sanki. Beynim artık mantıklı düşünmeye başlamıştı. Mesela birkaç saat önce Tahir'in anlattıklarının çok da gerçekçi olmadığına inanmaya başlamıştım. Her ne kadar fotoğrafta tekinsiz bir hava olsa da öyle güzel bir kadının Tahir'le birlikte olma ihtimali aklıma yatmıyordu bir türlü. Belki fotoğrafı bir yerden ele geçirmişti. Belki biz korktuğumuz için o da içinde bulunduğu hayale daha da kendini kaptırmış ve tüm bunları kendi kafasından uydurmuştu. Ama bu rasyonel düşüncelerimin tuzla buz olması uzun sürmedi. Tahir'i adliyeye sevk etmeden önce Ali, Tahir'in kişisel eşyaları arasından telefonunu alıp gizlice kurcalamış ve Tahir'in Zarife ile çekildiği birbirinden garip fotoğraflarını bulmuştu. Samimi gibi görünen ama hepsinde de insanın içine dehşet düşüren o kadının bakışlarını bugün bile unutamıyorum. Olayın geri kalanına gelince sabah olur olmaz Tahir'i doğruca adliyeye götürmüştük. Sonra da savcının talimatıyla onu ailenin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk etmişlerdi. İşte o günden sonra Tahir'i hiç görmedim. Yalnız ondan sonra benim de hayatım değişti. Hiçbir zaman eskisi gibi olamadım. Askerliğimin geri kalan her gününe birbirinden korkunç kabuslarla uyanıyordum. Askerliğim biter bitmez memlekete gidince hem Tahir'i hem Zarife'yi araştırdım internette. Tahir maalesef biz onu hastaneye yatırdıktan birkaç gün sonra intihar etmişti. Zarife Yıldız Demir hakkında ise hiçbir bilgi yoktu. Sanki hiç yaşamamıştı o kadın. Bir ara neredeyse varlığını bile unutmuştum. Ta ki birkaç gün önce o beni bulana dek. Bir haftadır her gece rüyamda görüyorum onu. Adımı söyleyip sesime doğru gel diye fısıldıyor. Öyle güzel sesi var ki her defasında kendime engel olsam da artık onun yanına gitmemek için kendimi zor tutuyorum.